Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1-5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle,
7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Diken ve Karanfil romanından alınmıştır. İran Radyo Podcast, Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'e özgü değil, en karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşine tutulan herkese aittir. Tahran'dan herkese selamlar. Yahya Sinvar, Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcast serisinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Tarihin sokaklarında uykusuz gecelerin fısıltıları ve yaralarıyla isimlerini zamanın taşlarına kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar bir isim değil, canlı bir efsanedir. Hayatının halısını savaş ve direnişle dokuyan, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelikleşen bir adam. Gençlik günlerinden itibaren barut ve gözyaşı kokusu Filistin'in havasını doldururken yanan topraklardaki adımları başka bir hikaye yazdı. Dünya Gazze'yi demir bir kafesin içinde boğarken o toprağın altında nefes almayı sonraki nesillere öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi. O umutsuzluğun kalbinden yeşeren bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara ölümle burun buruna geldiği günlerden, tarihin sessiz adımlarında nefes aldığı gecelere kadar. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'e özgü değil, en karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşini tutunan herkese aittir. Bu dolambaçlı yolu dinlemeye hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bir önceki bölümde bombardımanın sona ermesiyle Yahya'nın ailesinin sığınaktan çıktığını, ancak bu huzurun uzun sürmediğini duyduk. İsrail güçleri bir hileyle kampa giriyor ve birçok erkeği esir alıyor. Bazıları kurşuna diziliyor, geri kalan erkekler elleri bağlı bir şekilde Mısır sınırına doğru sürülüyor. Günler geçiyor. Yahya'nın babası ve amcası hala geri dönmemişler. Şehirde büyük hane, anne ve halanın haber alamadığı ne bir kadın ne de bir erkek kalmış. Onların hüznü birçok komşunun hüznü gibi evin içinde yerleşmiş durumda. Çünkü Filistin Kurtuluş Ordusu askerlerinin veya ulusal direniş güçlerinin çoğu kayıp. İnsanlar başlarına ne geldiğini bilmiyor, gelecekleri belirsiz ve karanlık görünüyor. Yahya'nın kız kardeşleri, erkek kardeşleri ve kuzenleri ne olduğunu çok iyi anlıyorlar. Ama o hala bu felaketten hiçbir şey anlamayacak kadar küçüktü. Anne ve halanın endişe ve kaygıları artık çocuklarla ilgilenmelerine engel oluyor. Bu yüzden ablası Fatıma evin sorumluluğunun bir kısmını üstleniyor. Ara sıra çocuklar için yemek yapıyor veya evin gerekli işlerini hallediyor. Böylece hayat çarkı yavaş da olsa dönmeye devam ediyor. Bu günlerden birinde dede bastonuna yaslanarak beliriyor. Bu durum, yani dedenin omuzlarının taşıyamayacağı bir haber var. Anne bağırıyor. Mahmud'u gelip dede yardım etmesi için çağırıyor. Mahmud koşuyor ve vardığında dedenin yüzünün gözyaşlarına boğulduğunu görüyor. Artık adım atamayan dede duvara tutunuyor ve ayağını içeri attığı anda yere düşüyor. Anne ve hala ona doğru koşuyor ve onu kaldırırken birbirlerine şöyle soruyorlardı. Ne olmuş? Bir şey mi öğrenmiş? Ve ikisi de duyabilecekleri haberin korkusu ve dehşetiyle titriyorlar. Dede tek kelime edemiyor ya da hareket edemiyor. Herkes yardım ediyor, onu odasına götürüyorlar. Sonra etrafında toplanıyorlar ve söyleyebileceği her kelimeyi bekliyorlar. Anne birkaç damla su içmesi için ona toprak testiyi uzatıyor. Dede daha çok halaya bakıyor. Ve bu haberin Yahya'nın babasından ziyade amcasıyla ilgili olduğu anlamına geliyor. Hala yalvararak şöyle diyor. Ebu İbrahim, ne oldu? Ne haber var? Bunu söyler söylemez dedenin gözyaşları sel oluyor. Hala da ağlamaya başlıyor. Dedenin söyleyemediği şeyi anlıyor. Mahmud amca şehit olmuş. Dede başını onaylarcasına sallıyor. Hala feryat ediyor. Saçını başını yoluyor. Anne de ağlıyor. Ama halaya yardım edebilmek için kendini kontrol ediyor. Yahya'nın annesi Ümmü Hasan, o ölmedi, şehit oldu diyor. Kuzenler, kız ve erkek kardeşler ağlıyor. Yahya olduğu yerde çakılı kalmış gibi duruyor. Kapı sesi duyuluyor. Feryat ve figan seslerini duyan komşular olup biteni öğrenmiş ve onların acısını paylaşmaya gelmişlerdi. Günler geçiyor ve Yahya'nın babasından haber alınamıyor. onu en son görenler, Yahudiler şehri işgal ettiğinde onun ve bir grup ulusal direniş savaşçısının hala hayatta olduğunu ve güneye doğru çekildiklerini söylüyorlar. Bütün hikaye bu. Ve ondan sonra hiçbir haber alınamıyor. Evet, hayat normale dönmeli. Herkes yeni koşullara alışmalı. Okul kapıları yeniden açılmış ve Yahya'nın ablaları, ağabeyleri ve büyük kuzeni okula gidiyorlar. Yahya, kız kardeşi ve kuzeni İbrahim evde kalıyorlar. Birkaç saat sonra dede evden çıkıyor. Bazen biraz sebze, birkaç domates, bir demet ıspanak veya biraz patates ya da patlıcanla geri dönüyor. Ve bunları pişirmeleri için anne ve halaya veriyor. Böylece çocuklar okuldan döndüklerinde yemek hazır oluyor. Her sabah Yahya'nın annesi ve halası su testilerini alıp çeşmenin önündeki sıraya koyuyorlar. Bu çeşme, Gavs Ajansı mahalle meydanına yerleştirilmiş ve gün boyunca sadece 2-3 saat su akıyor. Kim gelirse kabını dolduruyor. Yetişemeyen ise ertesi günü beklemek ve komşulardan biraz su ödünç almak zorunda kalıyor. Musluğun yanı başındaki toprak zemin bir seramik tabakasıyla kaplı. Yahya'nın ağabeyleri ve komşu çocukları okuldan dönüp yemeklerini yedikten sonra orada 7 kiremit oynuyorlar. Musluğun etrafından bir parça seramik getirip 7 tane yuvarlak parça ayırıyorlar. Ve bunları büyükten küçüğe doğru üst üste diziyorlar. Sonra eski çoraplarından yaptıkları bez bir top getiriyorlar. Çorapları yılda 2 kez Gavs Ajansı'ndan karneyle aldıkları giysi torbalarından alıyorlar. Çocuklar çorapların içini kumaş parçalarıyla doldurup ağzını bağlıyor ve top şeklinde dikiyorlar. Her takımdan bir kişi dizili seramiklerin birkaç metre ötesinde durup topu onlara doğru atarak devirmeye çalışıyorlar. Başarısız olursa rakip takımdan bir sonraki oyuncuya sıra geliyor. Başarılı olursa rakip takımın üyeleri onu kovalıyor. Kızlar ise genellikle seksek ve ip atlama oynuyorlar. Dede ayda bir sabah karne merkezine gidiyor, Yahya'nın ailesini ve amcasının ailesinin sigorta kartlarını götürüyor ve öğleden sonra un çuvalları, yağ şişeleri ve nohut mercimek gibi küçük bakliyat torbaları içeren sepetlerle dolu bir arabayla mahallenin diğer kadın ve erkekleriyle birlikte geri dönüyor. At arabası evlerinin önünde duruyor. O zaman dede cebindeki kumaş keseden birkaç madeni para çıkarıp araba sahibine veriyor. O da paraları kesesine koyup Allah bereket versin diyor ve çekip gidiyor. Yahya'nın annesi bazen daha süt emen kız kardeşi Meryem'i alıp kampın yakınlarındaki ajansın sağlık ocağına götürüyor. Orada doğum ve çocuk bakım bölümünde muayene ediliyor ve tartılıyor. Birçok kadın çocuklarını muayene ettirmek için oraya gidiyor ve salonun içindeki büyük beyaz renkli ahşap sandalyelerde oturuyorlar. Herkes sorunlarını ve endişelerini anlatıyor. Bir kadın sıkıntılarından bahsederken diğerleri de kendi sorunlarını dile getiriyor ve herkesin kendisi kadar meşgul ve sıkıntılı olduklarını fark ediyorlar. kapının önünde geçimlerini sağlamak için kendi yaptıkları çeşitli tatlıları satan birkaç seyyar satıcı duruyor. Yahya her seferinde annesinin eteğini çekiyor ve ondan herisi tatlısı almasını istiyor. O dönemde genç ve güçlü olanlar için bile iş bulmak çok zordu. Ancak onların mali durumu diğer komşulara kıyasla o kadar da kötü değildi. Yahya ara sıra dedesinin veya annesinin elinde biraz para görüyordu. Bunun nereden geldiğini tam olarak bilmiyordu. Yine de savaştan önce annesinin bileğinde birkaç altın bilezik vardı ve savaştan sonra onları bir daha hiç görmedi. Salih dayı bazen Yahya'nın ailesini ziyarete geliyor ve annesine biraz para veriyor. Yahya'ya veya kuzenlerine de birkaç madeni para veriyor. Onlar da gidip Ebu Cabir'in dükkanından tatlı alıyorlar. Salih dayı çok şanslı. Çünkü Gazze şeridinin işgal edilmesinden önce Mısır'dan getirdiği birkaç elektrikli dokuma tezgahının çalıştığı bir fabrikası vardı. Ürettiği kumaş miktarı iyi. 1967 savaşından sonra Batı Şeria ve Gazze şeridinde askeri faaliyetler yavaş yavaş yeniden başladığı için üretiminin bir kısmını Batı Şeria'nın güneyinde yani El Halil bölgesinde satıyor. Maddi durumu iyi olduğu için ara sıra gelirinin bir kısmını Yahya'nın annesine veriyor. Annesi kabul etmiyor ama dayısı ona yemin ettiriyor, üzülüyor ve ben sana yardım etmezsem kim eder? Çocukların nasıl yaşar? Diyordu. Hala ve çocukları şimdi tamamen Yahya ve ailesiyle birlikte yaşıyorlar. Ve ekmeği suyu birlikte bölüşüyorlar. Dede Mahmut ve kuzeni Hasan'dan kendi evleriyle Yahya'nın amcasının evi arasındaki duvarın bir kısmını yıkmalarını istemiş ve şimdi iki ev birleşmiş durumda. Halanın ailesi onun evlenmesi için baskı yapıyor. Kocan şehit olduktan sonra bekar kalmak için bir nedenin yok diyorlar. Ama hala çocuklarını kaybetme korkusuyla bunu kabul etmiyor. Onu ikna etmek için dedenin ve amcanın ailesinin çocuklara bakabileceğini, kendisinin de hala genç olduğunu ve evlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Dayının onları ziyarete geldiği bir seferinde annesine Mahmut ve Hasan'ı artık büyüdükleri için fabrikanın temizlik işlerinde çalıştırmak istediğini söylüyor. Onlar her gün okuldan döndükten sonra fabrikaya gidebilir. Anne sadece o anda ve Mahmut ile Hasan'ın iki gün sonra işe başlaması şartıyla dayıdan parayı kabul ediyor. Her ikisi de ailenin geçimini sağlama sorumluluğunu üstleniyorlar. Öğlen okuldan dönüyorlar. Kumaş çantalarını yere bırakıyorlar. Anneleri onlara yemek veriyor, sonra da uzun bir konuşma ve nasihatlerine başlıyor. Önce oraya nasıl gideceklerini, samimiyetle çalışacaklarını ve mekanı nasıl temiz tutacaklarını anlatıyor. Gün batımından biraz önce sanki zafer kazanmış süvarileri karşılar gibi onları karşılıyor. Ailenin yaşam koşulları dayının anneye para vermesiyle bu şekilde sürüyor. Verilen para miktarı eskisiyle aynı. Ancak şimdi üzerinde Mahmut ve Hasan'ın maaşı yazıyor. Çoğu zaman Yahya dedesinin sesiyle uyanıyor. Dede abdest alırken her zamanki dualarını okur. Yahya o güzel sesi ve duaları dinliyor, sesinden keyif alıyor. Dede sabah namazını camide kılamaz. Çünkü o saatte hala sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı her gün akşam 7'de başlar, sabah 5'e kadar devam eder. Ancak diğer namazları genellikle camide kılar. Kampın camisi metal levhalarla kaplı büyük bir odaya benzer. Birkaç penceresi ve müezzinin taş merdivenlerinden yukarı çıktığı ve yüksek sesle ezan okuduğu küçük bir minaresi vardır. Caminin tavanı birkaç eski hasır ve kilimle kaplıdır ve caminin önünde birkaç tahta basamı olan küçük bir minber var. Çoğu zaman dede öğle ezanından biraz önce Yahya'nın küçük ellerini tutar ve onu camiye götürür. Yaşlı ve 70 yaşın üzerinde olmasına rağmen Yahya arkasından koşmak zorunda kalır. Şeyh Hamid merdivenlerden yukarı çıkar ve yüksek sesle ezan okur. Yahya o hoş sesi duymanın sevinciyle ona bakar. Ezan okunduktan sonra Şeyh Hamid iner ve namazı kılar. Yahya dedesinin yanında oturur ve elinden geldiğince onu taklit eder. Görünüşe göre dede ve anne Yahya'nın babasının belirsiz akıbeti hakkındaki gerçeği kabullenmişler. Çünkü onun hakkında artık nadiren konuşuyorlar. Belki de beklemekten başka çareleri olmadığını biliyorlar. Bu günlerde evlerinde yaşanan tek yeni konu Yahya'nın halasının ailesinin onu yeniden evlenmeye zorlaması. Hiç de kolay bir konu değil. Yahya'nın annesi kuzenlerine karşı görevini yerine getirmeye çalışıyor. Onlar tıpkı kardeşleri gibiler. Fakat açıktır ki hiçbir zaman anne ve baba yoksulluğunu telafi edemez. Bir akşam Salih dayı kız kardeşinin evine gelir. Her zamanki gibi onları sıcak bir şekilde karşılar, öper ve her birine madeni paradan düşen payı verir. Sonra anne ile Yahya'nın halası Fethiye hakkında konuşur ve ona kumaş ticareti yapan ve dayının kumaşlarını almak için ona gelen bir talibin olduğunu söyler. Dayı onları iyi tanıyor ve şimdi Yahya'nın annesinin fikrini öğrenmek istiyor. Anne, sen nasıl düşünüyorsan öyle olsun. Eğer Fethiye razı ve mutluysa, sen de razıysan ve onları tanıyorsan hayırlı olsun, der. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde dedenin namazı bittikten kısa bir süre sonra askeri jiplerin üzerinde monte edilmiş hoparlörlerin sesi duyuluyor. Hoparlörlerden ikinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasaktır ve kim karşı gelirse kendini ölüm tehlikesine atmış olur anonsu yapılıyor. Evde kalıyorlar. Bütün gün kapı kapalıdır ve kapıya kim yaklaşırsa annesi ona kapıyı açmaması için bağırıyor, yoksa dayak yiyecektir. Anne o gün onlara bisare pişirir. Kuru molehiya otuyla yarı ezilmiş fasulyeden yapılan bir yemek türü. Yahya'nın ağabeyleri, ablaları ve kuzenleri ders kitaplarıyla meşgul olurlar. Yahya ise oturmuş onları ve kitaplarını izliyor. Sokağa çıkma yasağının nedeni birinin işgalci rejim memurlarından birine el bombası atmasıdır. Bomba patlamış ve arabadaki askerler yaralanmıştır. Onlar da rastgele halka ateş açmışlar ve birkaç kişi vurulmuştur. Yahya Sinvar, Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günümüzde Sinvar ve kuşağının hikayesi Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının iadesiyle mümkün olacağını gösteriyor. Ve Filistinlerin biz toprağımızın bağrından yeşeririz ve asla ölmeyiz sözü sonsuza dek devam edecektir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerin devamında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını irdelemekle devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti İbrahim'in Nemrud'un ateşinde ilahi mucize ile kurtulduğunu anlattık. O Hazret bundan sonra da risaletini ve tevhid inancını tebliğ etmeyi sürdürdü. Bir süre sonra ise Hazreti İbrahim, akrabalarından biri olan Hazreti Lut ve eşi Sare ile birlikte Babil topraklarından hicret etti. İlahi peygamberlerin ve önderlerin yaşamı ile ilgili olarak şu noktayı unutmamak gerekir ki, bu insanlar yaşadıkları yerde görevleri sona erince veya genelde yaşadıkları ortamda tevhide davet için gerekli şartlar yoksa hicret ederdi ve böylece görevi bir başka diyarda ve daha uygun şartlarda sürdürürdü. Bu tür hicretler genellikle beşeri toplum içinde büyük bereketlere vesile olurdu. Bu yüzden Hazreti İbrahim de Babil'den hicret etti ve bir başka yerde insanları tevhide davet etmeye başladı.
Hazreti İbrahim aleyhisselam hicret ettiğinde Yüce Allah'a dua etti ve kendisine salih evlatlar vermesini istedi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saffat suresinin 100. ayeti de o Hazretin bu niyazına işaret ederek şöyle buyurur: Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Yıllar geçti. Hazreti İbrahim ve eşi Sare evlat sahibi olma hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Ama bu arzu bir türlü gerçekleşmemişti. Bir gün Sare eşi Hazreti İbrahim'e şöyle dedi: Benden evlat sahibi olamadın. Eğer arzu edersen hizmetçim Hacer'i sana bağışlarım. Hazreti İbrahim eşi Sare'nin önerisini kabul etti ve Sare de Hacer'i Hazreti İbrahim'e bağışladı. Bundan sonra Hacer de Hazreti İbrahim'in eşi oldu ve bir süre sonra erkek bebek sahibi oldu ve adını İsmail koydular. Bu bebek Hazreti İbrahim'in Yüce Allah'tan talep ettiği evlattı.
Bundan sonra Hazreti İbrahim'in aile ocağı ısınmaya ve güzelleşmeye başladı. Sare ise özellikle İsmail'i görünce veya Hazreti İbrahim'in İsmail'i kucağına alıp öptüğünü görünce derin üzüntüye kapılırdı. Sonunda Sare'nin kıskançlık duygusu Hacer ve oğlu İsmail'e karşı iyice alevlendi ve bu yüzden Hazreti İbrahim'den anne ve oğlunu bir başka yere götürmesini ve böylece gözü onları görmemesini istedi. Hazreti İbrahim ise Yüce Allah'ın emri üzerine bu talebe karşı teslim oldu ve İsmail'i ve annesi Hacer'i Mekke diyarına götürdü. O dönemde Mekke çorak ve susuz bir çöldü. Hazreti İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail'i orada bıraktı ve geri dönmek istedi. O sırada Hacer Hazreti İbrahim'e seslendi ve şöyle dedi: İbrahim, beni bu bebekle bu çölde kime emanet ediyorsun?
Eşi ve evladından ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan Hazreti İbrahim, eşi Hacer'e şöyle karşılık verdi: Ey Hacer, ben sizi bu çölde bırakmak üzere Allah'tan emir aldım. O kendisi sizi korur. Böylece Hazreti İbrahim mecburen eşi Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'nin kurak ve yakıcı çölünde yalnız bıraktı. Fakat Allah-u Teala'dan bu toprakları güvenli bir yere dönüştürmesini istedi ve Hak Teala katına şöyle arz etti: Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyt-i hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler.
Bir süre sonra Hacer ve bebeğinin suyu ve erzakı bitti ve susuzluk bebeğe galip geldi ve ağlamaya başladı. Durumu böyle görünce Hacer hemen yerinden kalktı ve Safa Dağı'na çıktı ve sağına soluna baktı. Belki birilerine veya su bulmayı umuyordu ama ne birini görebildi ne de su bulabildi. Hacer Safa Dağı'ndan indi ve yorgun bitkin koşmaya başladı ve bu kez Merve adı ile anılan dağ çıktı ve etrafına bakındı ama yine hiçbir şey bulamadı. Bu macera Safa ve Merve dağları arasında tam 7 kez tekrarlandı ama sudan hiçbir iz bulamadı.
Öte yandan bebek İsmail de susuzluk yüzünden ağlıyor ve ayaklarıyla yere vuruyordu ki birden ilahi mucize gerçekleşti. Ve İsmail'in topuklarını vurduğu yerden çok duru suyu olan bir çeşme fışkırmaya başladı. Hacer bebeğinden haber almak için ona doğru koştu ve büyük bir şaşkınlık içinde bebeğinin ayağının altında içinden su fışkıran küçük bir çeşme gördü. Ve işte böylece Mekke topraklarını büyük bir ibadet merkezi yapmak için irade buyuran Yüce Allah Zemzem çeşmesini aşikar etti. Bu çeşme yüzünden çevredeki kuşlar oraya akın etmeye başladı. Bir süre sonra da oranın yakınlarından geçen Çorham Bedevi aşireti kuşları görünce orada su bulunduğunu fark etti.
Bedevi aşiretin insanları çeşmeye doğru gelip Hacer ve evladını görmesiyle beraber insanların kalbi de onlara yöneldi. İnsanlar Hacer'den orada kalmasını istedi ve ona yardım edeceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Hacer bu öneriyi kabul etti ve oraya yerleşti. Yavaş yavaş Mekke'ye gelen giden insanların sayısı arttı ve bu kent büyümeye başladı. Böylece Hazreti İbrahim'in duası da icabet edildi ve kurak ve çorak bir diyar olan Mekke yeryüzünde en büyük ibadet merkezi ve tevhidin en eski odağı oldu.
Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamının bir başka önemli evresi Allah-u Teala tarafından çok zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldığı gündü. Kur'an-ı Kerim'in Saffat suresi 101 ila 111. ayetleri de bu macerayı beyan ediyor. Ayetler şöyle buyurmakta. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, sen ne dersin, dedi. O da cevaben, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca biz ona, ey İbrahim, diye seslendik. Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Ve işte böylece hem baba ve hem oğul bu büyük ilahi sınavı başarıyla geride bıraktı.
Gerçekte Yüce Allah burada sadece Hazreti İbrahim'in bu büyük ilahi sınavda başarılı olmasını kutlamakla kalmadı ve aynı zamanda onun adını ve anısını ebedi yaptı. Nitekim Saffat suresinin 108. ayetinde vurguladığı üzere geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Evet, Allah Teala Hazreti İbrahim'in adı iyi bir ad olarak tarihte kalmasını irade buyurdu. Böylece o Hazret gelecek kuşaklar için izlenecek bir abide oldu ve onun hac merasimi olarak bilinen programı asırlar boyu ve dünyanın sonuna kadar ebedileşti. Bundan başka Hazreti İbrahim soyundan büyük enbiya yetişti ve her biri o Hazretin tarihte miras bıraktığı iyi örneklerden biri oldu. Yüce Allah İsmail'den sonra da Hazreti İbrahim ve Sari'ye İshak adında bir evlat verdi ki o da peygamberlerden ve salih insanlardan biri oldu ve onun soyundan da peygamberler yetişti. Selam olsun Allah'ın pak ve muhlis kulu Hazreti İbrahim'e.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a gezelim, görelim başlıklı programımızda sizlerleyiz. Vize halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Fars eyaleti ve güzel merkezi, Şiraz kenti ve önemli tarihi eserleriyle tanıştık. Ve en sonunda bu eyaletin ve merkezinin dünyaca ün yapan büyük şairlerin, bilginlerin ve ariflerin mezarlarına ev sahipliği yaptığını, bu mezarların her gün dünyanın dört bir yanından gelen bu büyük insanların hayranları tarafından ziyaret edildiğini anlattık. Geçen bölümde ise en son İranlı büyük şair ve arif Hafız'ın mezarını ziyaret ettik. Şimdi ise seyahatimizin devamında Kameri 7. yüzyılın bir başka büyük şairi Şeyh Muslihettin Sa'di Şirazi'nin mezarını ziyaret etmek istiyoruz.
Sa'diye adıyla anılan Sa'di'nin mezarı bir dağın eteğinde ve Şiraz kentinin 4 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Gerçi şimdi kentin gelişmesiyle beraber bu mekan kentin içinde yer alıyor. Bu mekan ilkin Sa'di'nin dergahıydı ve şair ömrünün son günlerini burada geçirdi ve vefatından sonra da aynı yerde defnedildi. Sadi'nin mezarı üzerinde ilk kez Gameri 7. yüzyılda bir bina inşa edildi. Bu bina Gameri 998 yılında ve Fars valisi Yakup Zulkadr'ın emri üzerine yıkıldı. Fakat daha sonra Gameri 1187 yılında Zendiye kralı Kerim Han'ın emri üzerine mezarın üzerine kiriç ve tuğladan çok güzel bir bina inşa edildi. Hicri Şemsi 1329 yılında ise Ali Asker Hikmet'in çabaları ve İran Milli Eserler Derneği'nin katkılarıyla şimdiki bina eski binanın yerine inşa edildi. Bu binanın girişi şairin mezarına uzanan bir yolun üzerinde yer alıyor. Bina Fransız mimar André Godard tarafından tasarlandı. Bina İran mimarisi tarzındadır ve mezarın önünde kahverengi taşlardan 8 sütun yer alıyor. Ana bina ise beyaz taş ve fayansla süslenmiştir. Binanın dış cephesi küp görünümünde fakat iç yüzeyi sekizgen şeklindedir ve mermerden duvarları ve lacivert renginde kubbesi vardır. Bu bina bir revakla İranlı diğer ünlü şair Şuride-i Şirazi'nin mezarına bağlanıyor. Sadi'nin mezarının yeni binası 10.400 metrekarelik bir alanda bulunuyor ki bunun 260 metrekaresi ana binanın alanıdır. Ana binada birbirine dik iki eyvan bulunuyor ve Şeyh Sadi'nin mezarı iki eyvanın kesiştiği köşede yer alıyor. Mezar taşı sekizgen şeklinde bir binanın ortasında bulunuyor ve tavanı firuze renginde fayansla kaplanıyor. Binanın yedi kenarında yedi kitabenin üzerinde Sadi'nin yazdığı bazı şiirler göze çarpıyor. Bu büyük şairin mezarının çevresinde ise kendi vasiyetlerine göre burada defnedilen birçok ünlü düşünür ve alemin mezarı bulunuyor.
Değerli dostlar, Şiraz kenti güzel bahçeleri yüzünden İran'da ayrı bir üne ve mevkiye sahiptir. Bu kent eskiden çok büyük ve bol ağaçlı bahçeleriyle ünlüydü. Öyle ki yabancı seyyahlar da bu bahçeleri seyahatnamelerinde anlatmıştır. Kameri 8. yüzyılda Şiraz kentini ziyaret eden Faslı ünlü seyyah İbni Beytute şöyle anlatıyor. Doğu diyarında Şiraz'dan başka hiçbir kent, çarşıları, bahçeleri, su kaynakları ve insanların güzelliği bakımından Şam'a benzemez. Bu kent düz bir ovada yer alıyor ve dört bir yanını bahçeler sarıyor. Kuşkusuz uygun ve ılıman iklim, bu güzel bahçelerin ortaya çıkmasına sebep olan etkendir. Halihazırda da Kameri 12 ve 13. yüzyıllardan birkaç bahçe Şiraz kentinde geriye kalmıştır ki bunlardan Erem, Delgoşa, Cehennema, Nazar ve Kavan bahçelerini örnek verebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte Şiraz'ın ünlü Erem bahçesine şöyle bir uğrayalım.
Erem bahçesi İran'ın en eski tarihi bahçelerinden biridir. Asil ve geleneksel mimarisi güzel manzaraları adeta göklere tırmanan sedir ağaçları ile Erem Bahçesi Şiraz kentinin önemli turistik cazibelerinden biridir. Erem Bahçesi'nin ilk temeli İlhaniler döneminde atıldı. Daha sonra Şirazlı iki usta mimar tarafından restore edildi. Bundan yaklaşık 100 yıl önce ise bu bahçede 3 katlı bir bina inşa edildi. Bu bina mimari bakımından Gacarlar döneminin en büyük şaheserlerinden biri sayılır. Erem Bahçesi'nde yer alan bu binanın giriş katı çok güzel taş kitabelerle süslenmiş ve İranlı iki büyük şair Hafız ve Şuride Şirazi'nin şiirleri duvarların güzelliğine ayrı bir güzellik katmıştır.
Şiraz'ın Erem Bahçesi'ni dünyanın diğer bahçelerinden farklı kılan şey, Hazreti Süleyman öyküsü ve ziyafet meclisleri gibi konuların güzel fayanslarla işlenmiş olması ve yine İran'ın ünlü şairlerinden Nizami Gencevi'nin öykülerinden birkaç güzel tablo ile süslenmiş olmasıdır. Erem Bahçesi'nde göze çarpan bu tablolar ve fayans işlemeleri, İran milletinin Kur'an-ı Kerim kıssaları ve Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde yer alan öyküleri görüntüleme zevkini yansıtıyor.
Erem Bahçesi'nin tasarımında bahçenin ihtiyacı olan su, kuzey kanadından ve fayansla döşenen nehirlerden akarak Erem binasının alt katına giriyor, böylece binanın serinlemesine katkı sağlıyor. İçinde su dolaşan buradaki salon, havuzhane odası olarak ön yapmıştır. Binanın önünde ise yine fayansla kaplı büyük bir havuz yer alıyor. Öyle ki doğal güzelliklerin ve binanın ve duvarların ve sedir ağaçlarının görüntülerinin yansıması ziyaretçileri adeta büyülüyor. Bu bahçede ününe ün katan çok eski sedir ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar arasında 36 metre boyu ve 250 yıllık yaşı olan bir sedir ağacı dünyaca ünlüdür. Bu ağaç Erem binasının önünde en büyük havuzun güneyinde yer alıyor. Bugün Erem Bahçesi, Botanik Bahçesi olarak Şiraz Üniversitesi'nin elindedir ve her yıl yerli ve yabancı birçok öğrenci ve turist bu bahçeyi ziyaret ediyor. Bahçede eşine çok ender rastlanan 500 kadar çiçek ve nadide bitki yetiştiriliyor.
Kavan Bahçesi, Şiraz kentinin bir başka eski ve güzel bahçesidir. Bu bahçe ve içindeki güzel bina, Gacarlar döneminden miras kalan eserlerdir ve içinde çok sayıda narinci ağacı bulunduğundan Kavam Narinci Aslanı olarak da ün yapmıştır. Bu bahçenin inşaatı Ali Muhammed Han Kavamul Mülk tarafından Kameri 1300 yılında başladı ve daha sonra oğlu Muhammed Rıza tarafından tamamlandı. Bahçenin ana girişi güneye açılıyor ve giriş bölümünde tuğla süslemeler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren kırmızı mermer taştan kitabeler ve oyma kapı dikkat çekiyor. Kapı açık bir alana açılıyor ve iki koridorla bahçenin içine doğru uzanıyor. Kavan Bahçesi'nin kuzey, güney ve doğu kanatlarında binalar bulunuyor. Ana bina ise iki sütunlu eyvanı ile kuzey tarafında yer alıyor. Binanın mimarısı Zendiye dönemine aittir ve iki kattan ve bir bodrumdan oluşuyor. Büyük eyvanın iki tarafında başka bölümlere geçmek üzere iki yol bulunuyor. Bu yollar tabandan 2 metre daha yüksektedir. Büyük eyvanın sütunları ise tek parça mermer taştan ve silindir şeklindedir.
Kavan Bahçesi'nin ana binasının yüz ölçümü 940 metrekare ve bahçenin yüz ölçümü ise 3500 metrekare kadardır. Bu bahçe 1974 yılında İran'ın milli eserleri listesinde kayda geçti. Bahçenin ana binasında ayna işleme, cam işleme, oyma alçı ve mukarnes işleme gibi sanatlar binayı Gacarlar döneminin şaheserlerinden biri haline getirmiş bulunuyor. Kavan Bahçesi Hicri Şemsi 1345 yılında Şiraz Üniversitesi'ne devredildi ve yine Hicri Şemsi 1348 ile 1358 yıllar arasında ünlü İran bilimcisi Profesör Arthur Upham Pop'un gözetimine verildi ve en son 1999 yılında Şiraz Üniversitesi Mimari ve Sanat Fakültesi'ne devredildi.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Thank you. گل در میاره، یه گل لاله یه گل نرگس، بهتر از شهر خودم ندیدم هرگز.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bazen haberlerde gençlerin çeşitli uluslararası arenalarda spor müsabakalarında büyük zaferler kazandıklarını duyuyoruz. Çalışkan, güçlü, gurur kaynağı olan gençler çeşitli spor dallarında ülkelerine zafer ve büyük sevinçleri armağan ediyor. Kuşkusuz bu tür başarılı gençleri yetiştirmek insanların kalbinde umut ve yaşamında sevinç kaynağı oluyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle buyuruyor. Aziz gençlerimiz, dünyanın çeşitli spor arenalarında İran İslam Cumhuriyeti'ni onurlandırıyor ve ben Aziz İslami İran'ın adını müstekbirlerin isteğinin aksine dünyanın spor arenalarında yankılanan ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağı ve milli marşının gözleri ve kulakları okşamasına vesile olan tüm kahraman genç sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.
Spor çeşitli boyutları söz konusu olan önemli bir sosyal konudur. Nitekim sporun her geçen gün artan karmaşıklığı ve çeşitli işlevleri de bizleri bu konu üzerinde daha fazla durmamıza yöneltiyor. Günümüzde uluslararası arenalarda spor öyle bir konuma gelmiş ki, eğer sporun en naçizane getirisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu söyleyecek olursak, pek de yanlış söylemiş sayılmayız. Psikologlar günümüz mekanize hayatında ve insanların artan boş zamanlarında sporun en sağlıklı eğlence ve yeniden güç toplama bakımından insanlar tarafından kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu belirtiyor. Öte yandan spor gençlerin ilgi duyduğu ve gereksinimlerini karşılayan önemli faaliyetlerden biridir. Uzmanlar da birçok talim ve terbiye ilkesini uygun kondisyon çalışmaları ile daha rahat bir şekilde telkin etmenin mümkün olduğunu ve bu alanda gençlerin bu etkiye daha fazla açık olduğunu kaydediyor. Sosyologlar da sporun gençlere yaptığı en büyük hizmetin onları cahilce değil de bilinçli bir şekilde sosyal bozukluklardan korumak ve toplumu sağlıklı hale getirmekten ibaret olduğunu vurguluyor.
Gerçekte gençlik neşesi, tazeliği, vücut sağlığı ve fiziksel gücün yeniden kazanılması ancak sporla gerçekleştirilebilir. Spor, insanlar ve özellikle gençler için sağlıklı ve neşeli eğlencelerden biridir. Güreş gibi bazı sporlar ise genç insandan mertlik, cesaret, haktaleplik ve zulüm karşıtlığı gibi duyguları geliştirir. Yüzme ve atıcılık ve binicilik gibi sporlarda insan cismi ve ruhunun yaşamın zorlu şartlarını ve sosyal bozukluklara karşı direnişini artırır, mücadele ve kendini güçlü bir şekilde savunmak için hazır hale getirir. İslam peygamberi bedeni güçlendirmeyi saadet vesilesi olarak yorumluyor ve sözü edilen sporları takdir ediyor ve bir vecizesinde şöyle buyuruyor: İlkeli atıcı olun. Çünkü sizin en iyi eğlencelerinizden biridir.
Gençlik, insan vücudunun geliştiği ve yetenekleri ve kapasiteleri filizlendiği bir dönemdir. Ve insanın tüm kabiliyetleri yaşamının bu önemli döneminde ideal seviyesine ulaşabilir. Gençlerin fiziksel gücü inkar edilemez bir gerçektir. Nitekim tüm aileler ve insanlar bunu hisseder ve gençlerin çocuklara ve yaşlılara nazaran daha güçlü olduğunun bilincindedir. Buna karşın esas mesele gençlik gücünden nasıl yararlanıldığı ve genç insanın bu gücünü hangi yolda kullandığıdır. İslam dini gençlere fiziksel gücünü nasıl doğru yollarda kullanabileceğini göstermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Talut'un komutan olarak seçilmesinin sebebini Talut'un bedensel gücü şeklinde beyan ederken şöyle buyuruyor:
Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bende ona üstünlük verdi.
Tahran Radyosu.
Talut fiziksel yapı itibariyle uzun boylu, iri yapılı ve güzel fiziği ve güçlü adaleleri olan biriydi. Aynı zamanda ruhi açıdan da oldukça zeki, bilge ve tedbirli bir insandı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Talut'un bu özellikleri yüzünden İsrail oğulları arasında komutan olarak seçildiği ifade edilir. Nitekim Talut kısa sürede şayeste bir komutan olduğunu da ispat etti. Her halükarda fiziksel güç genç insanların en belirgin özelliklerinden biridir ve değeri doğru idrak edilmesi ve doğru yolda kullanılması gerekir.
Allah Resulü Uhud Savaşı başlamadan önce 15 yaşın altındaki erkek çocukları Medine'ye geri yolladı. Hatta 15 yaşını tamamlamış olan Samure bin Cendep ve Rafi bin Hadic'in de geri dönmelerini emretti. Ancak Rafi'nin iyi okçu ve Samure'nin de Rafi ile güreşte onu yendiğini öğrenince her ikisine savaşa katılma izni verdi. Allah Resulü gençlerde mertlik ve yiğitlik ruhunu geliştirmek amacıyla bazen gençlerin arasında bir takım müsabakalar düzenlerdi. Örneğin o Hazret İslam ordusu Tebuk Savaşı'ndan döndüğünde binicilik yarışı düzenledi ve kendi devesini Usame'ye verdi. Usame bin Zeyd Allah Resulü'nün ünlü devesi Gazba'ya binerek tüm rakiplerini geride bıraktı. Deve Resulullah'a ait olduğundan halk Allah Resulü kazandı diye haykırıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz yüksek sesle şöyle buyurdu: Usame kazandı.
İslam peygamberi ahlaki ve ruhi açıdan kahramanların yetiştirilmesine büyük önem verirdi ve müsabakalarda hakimlik yaparken sahabeyi faziletlerin arenasında da kahraman olmaya teşvik ederdi. Rivayetlere göre günlerden bir gün Allah Resulü Medine'de bir mahalleden geçiyordu. O sırada bir grup genç güçlerini sınıyordu. Şöyle ki kimin gücü daha fazla olduğunu anlamak üzere gençler sırayla büyük bir taşı kaldırıyordu. Bu müsabakanın bir hakime ihtiyacı vardı. Gençler Allah Resulü'nü görünce şöyle dediler: Resulullah'tan daha iyi hakim olamaz. Ya Resulullah, siz burada durun ve bizlerden hangimizin bu taşı daha iyi kaldırdığına karar verin. Allah Resulü kabul etti ve müsabaka sona erince de şöyle buyurdu: Peki şimdi sizlerden hanginiz en güçlü olduğunu söyleyeyim mi? En güçlü insan öfke sırasında öfkesi ona galip gelmeyen, bilakis O öfkesine hakim olan ve öfkesini Allah rızasının dışında bir yola yönlendirmeyen ve öfkesine musallat olmasını bilendir. En güçlü insan bir şeyden hoşlandığı vakit bu hoşlanma onu Allah rızasından gafil etmeyen ve kendi rızasını ve hevesini ve rağbetini kontrol edebilendir.
Spor eğer sadece cismi geliştirmekle sınırlı kalmazsa, genç sporcular ruhi açıdan da gelişir ve bu da onları makul olmayan zevklerden ve şehvetlerden sakındırır. Bu şekilde yetişen gençler ruhi açıdan soluk ve depresyon içinde korkmaz ve gençlik çağının neşesinden ve enerjisinden bol bol yararlanır. Bu gençler büyüklerimizin sağlıklı akıl, sağlıklı bedendedir tabirinin en güzel mıstığıdır. İran'da geleneksel sporlar bu tür sporların en belirgin örnekleridir. İran'ın geleneksel sporlarında kondisyon çalışmasının yanında gençlere mertlik ve yiğitlik ruhu da aşılanır. Geleneksel sporların pehlivanları halkın gözünde büyük saygı görür, herkes onlara güvenir. Bu pehlivanlar fiziksel gücün yanı sıra güçlü irade ve cesarete sahip insanlardır. İran'ın geleneksel sporlarının ünlü pehlivanı Purya Veli, gerçek pehlivan, nefsine hakim olan, zayıfları hoş görmeyen, yere düşenin elinden tutan kimse olduğunu vurguluyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de sporun ve sonuçta cismin sağlıklı olmasının kesin bir zaruret olduğuna inanıyor ve gençlere şu tavsiyede bulunuyor. Spor yapmak isteyen, spor için hazırlıklı olan gençlerden onlarda bulunan bu duyguyu ciddiye almalarını istiyorum. Şimdiki kuşağımız manevi gelişmelerin yanında İslam İnkılabı'nın bizlere sunduğu fikri gelişmelerin yanında cismi açıdan da hazırlıklı olmalıdır. Cismi sağlık ve güç, mana ve maneviyat ve düşünce ve yüce emellerin ehli olan insanlar için gerekli bir konudur ve oldukça yararlı sayılır ve onlara işlerinde yardımcı olur. Bizde sporun gençlik çağındaki önemi itibariyle sağlıklı, neşeli ve güçlü bir genç kuşağı şahit olmayı temenni ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, Evrensel Mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sanatlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarından eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Sohrıverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugün sizleri Kameri 5. yüzyılın ünlü İranlı hekimi Seyyid İsmail Cürcani ile tanıştırmak istiyoruz. İranlı ünlü hekim Seyyid İsmail Cürcani, ününe karşın yaşamı hakkında pek az bilgi bulunan ünlü bilginlerdendir. Bugün Cürcani'nin adı İran ve İslam aleminin tıp tarihinin zirvesinde parlayan bir addır. Kendisi İran diyarının en seçkin mefahirlerinden ve ünlü bilginlerinden sayılır. Maalesef günümüzde Cürcani'nin yaşamı hakkında pek fazla bilgimiz bulunmamaktadır. Zeyneddin ve Şerefeddin lakaplı Seyyid İsmail bin Hasan bin Ahmet, Gameri 434 yılında İran'ın Hazar Denizi'nin kıyılarında yer alan ve bugün Gorgan olarak anılan Cürcan kentinde dünyaya geldi. Cürcani'nin aslen İsfahan Seyyidlerinden olduğu beyan edilir.
Seyyid İsmail Cürcani döneminde Cürcan yöresi imarlı ve abad bir kentti ve her yerde bu kentin medreseleri ve alimlerinden söz edilirdi. Buna göre Cürcani'nin eğitimine bu kentte başladığı sanılıyor. Cürcani muhtemelen tıp eğitimini de o çağda ve gençlik yıllarında bu kentte başladı. Cürcani, İranlı büyük bilgin İbn Sina'nın bir süre ikamet ettiği ve ders verdiği kenttir ve ünlü tıp kitabı Kanunu bu kente telif ettiği belirtilir. Yine bir başka büyük hekim olan Ebul Ferece Ali bin Hüseyin bin Hindu adındaki ünlü hekim ve Meftahul Tıp adlı eserin sahibi de Kameri 400 yılında dünyaya geldi, 455 yılına kadar Cürcan'da yaşadı ve ders verdi anlatılır. Böylece Cürcani'nin tıp ve hatta hikmet derslerini Cürcan kentinde İbn Sina'dan ve yine İbn Hindu'dan aldı muhtemeldir.
Cürcani'den geriye kalan yazılardan anlaşıldığı üzere kendisinin bilim öğrenmek için sürekli seyahat etmesidir. Cürcani güya bir süre sonra doğduğu kenti terk ediyor ve ilkin Nişabur ve ardından Irak, Fars ve Huzistan yörelerinde bazı bölgelere seyahat ediyor ve buralarda yaşayan hekimlerden tıp bilimini geliştirmek için yararlanıyor. Cürcani'nin çeşitli kentlere seyahat etmesi, Kameri 5. yüzyılda tıp alanında önemli merkezlerin bulunduğunu gösteriyor. O dönemde İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Nişabur kenti, ilim ve marifetin ve büyük hastanelerin kentiydi. Uzmanlar İran tıp tarihinden hareketle Cürcani'nin bu kente seyahat etmesinin sebebini o dönemin seçkin hekimlerinden Ebul Kasım İbni Ebi Sadık, Nişaburi'den ders alma amacına bağlıyor. O dönemde Rey gibi bir kentte Zekeriya Razi ve Ebul Hasan Turuncu ve İsfahan kentinde İbn Sina ve İbn Mandeviye gibi ünlü hekimler ve büyük hastaneler vardı. Şiraz kentinde de ünlü hekimlerin çalıştığı büyük bir hastane vardı ve yine Huzistan yöresinde eski Condişapur Üniversitesi'ndeki hastane faaliyet yürütmemesine karşın yörede ünlü hekimler yaşıyordu.
Bu yörelerin arasında Nişabur dışında Cürcani'nin uğradığını beyan ettiği tek kent Kum kentiydi. Bu kent Cürcani döneminde Şii Müslümanların yaşadığı kent olarak ün yapmıştı ve kentte dini medreselerin yanında dini olmayan ilimlerle uğraşan medreseler de vardı. Tarihi kaynaklardan belirtildiği üzere Cürcani Kum kentinde Kamire 4. yüzyılın ünlü müneccimi Kuşyar Gile'nin oğulları ile görüştü. Bunlar o yıllarda tıp bilimi üzerinde ün yapmıştı. Cürcani'nin ne zaman ve neden Kum kentine gittiği bilinmiyor. Fakat bu seyahatin Kamire 504 yılından önce, yani Harezm diyarına gitmeden önce gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yörelerden başka Cürcani'nin de Mer ve Belh diyarlarında da gençlik çağında ziyaret ettiği anlaşılıyor.
Gerçi Cürcani bilim uğruna yaptığı seyahatleri sırasında birçok hocanın dersinden yararlandı ama maalesef bu hocaların kimler olduğu pek bilinmiyor. Cürcani'nin bilinen hocalarından biri ünlü hekim ve kadavra uzmanı ve Bokrat ve Karinus'un eserlerine şerh yazan Ebul Kasım Abdurrahman İbni Ebi Sadık'tır. İbn Sina'dan sonra İran'da İslami tıp bilimi yeni bir merhaleye geçti ve İbn Sina'nın seçkin talebeleri de hocalarının yolunu istedi. İbn Ebi Sadık da İbn Sina'nın seçkin talebelerinden biriydi ve Nişapur'a döndükten sonra burada tıp dersi vermeye başladı ve bazı eserleri kaleme alarak İbn Sina tıbbını sürdürdü ve bu kenti o dönemin ünlü tıp merkezi yaptı. Cürcani Zahiri Harizmi Şahi adlı eserinde bu ünlü hocasından saygı ile söz ediyor. Maalesef tarihi kaynaklarda bu ünlü hekim hakkında az bilgi yer alıyor ve talebelerinden sadece Cürcani biliniyor. Cürcani eserinde sözünü ettiği bir başka hocası Ahmet Ferruh adında bir bilgindir. Cürcani bu adı Kifayi adındaki eserinde de telaffuz ediyor. Cürcani'nin tıptan başka tanınan bir başka hocası Zeynul İslam lakaplı Ebul Kasım Huşeyri Nişaburi'dir. Nişaburi, Gameri 5. yüzyılın büyük sofilerinden ve Şark diyarının büyük İslam alimlerinden biriydi. Cürcani bu üstadın derslerinde hadis öğrendi ve Erbain ve diğer hadis kitaplarından rivayet etti.
Cürcani tıp biliminden başka sağlık, fizyoloji, farmakoloji ve hatta veterinerlik alanında ve ayrıca hadis ilminde eğitim aldı ve her birinde de ün yaptı ve muhtemelen bu alanlarda kitaplar yazdı. Tarihi kaynaklarda Cürcani'den Arap şiir ve edebiyatı, ahlak, hikmet ve akli ilimler üzerine de eserler yazdığı belirtiliyor. Cürcani'nin imam olarak ün yapması da fıkıh, hadis ve tefsir gibi İslami ilimlerde seçkin bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Cürcani hikmet ve akli ilimler üzerindeki bilgisi yüzünden Efselül Hükema olarak da ün yapmıştır.
Cürcani'nin Zahiri-i Harizmşahi adlı eserini inceleyen uzmanlar, Cürcani'nin o dönemde Horasan yöresinin Mer ve Belh gibi kentlerinde tıp alanında çalıştığını belirtiyor. Horasan yöresi o dönemde en önemli İranlı İslami medeniyet ve kültür merkezlerinden biriydi ve 4 büyük kentle anılıyordu. Bu 4 kent o dönemin en önemli bilim merkezleriydi. Bu kentler Nişabur, Merv, Belh ve Herat kentleriydi. Cürcani'nin Nişabur'da gençlik yıllarında yaşadığı sanılıyor. Fakat Merv ve Belh'e daha ileri yaşlarında gittiği, ardından Kum, Rey, Fars ve Huzistan yörelerini ziyaret ettiği anlaşılıyor. Cürcani bu kentlerde tıp üzerine çalışmanın yanı sıra ders de veriyordu. Uzmanlar Cürcani'nin Merv şivesiyle aşina olmasından hareketle orta yaşlarda daha çok Merv kentinde yaşadığını düşünüyor. Gerçi Cürcani Zahiri-i Harizmşahi adlı eserinde Cürcan, Dehistan, Mazenderan, Harezm ve Gurkane gibi yörelerden de söz ediyor.
Cürcani ile ilgili bir başka önemli nokta, İranlı padişah Kutbeddin Muhammed Harezmşah ile tanışmış olma ihtimalidir. Cürcani Zahire-i Harizmşahi adlı eserini bu padişahın adına ve Kamere 504 yılında yazmış ve Merv'de yaşadığı yıllarda bu eseri kaleme almış olması gerekir. Tarihi belgelere göre Kutbeddin Muhammed Merv'de eğitim almış ve Kamere 491 yılında tahta oturmuştur ve Cürcani'nin Kutbeddin'in hocalarından biri olduğu tahmin ediliyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.